Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağa.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Sony'nin yeni amiral gemisi XPRZ'yi inceleyeceğiz. Erdi, XPRZ belki de son döneme baktığımızda son birkaç ayın en çok konuşulan telefon olma özelliği taşıyor.
Evet.
Telefonun özellikleri arasında özellikle su geçirmezliği,
belki de toza karşı
dayanıklı olması Sony'nin en öne çıkarttığı özellik ve kullanıcılar da en fazla bunu merak ediyor. Tabii ki biz de daha önceki testlerimizde bunları size gösterdik. Özellikle siz mobilitede oldukça güzel bir deney yaptınız. Bu videoda da tabii ki bu su geçirmezliği deneyeceğiz. Fakat hemen bir teknik özellik tablosu görüntüleyelim. En azından telefonun içinde nasıl bir donanım sunuluyor bunları görelim. Telefonun erdi. Tamam, Snapdragon S4 Pro işlemcisi var. 2 GB belleği var. 16 GB dahili hafızası var ama asıl öne çıkan özelliği bence Full HD ekrana sahip. Belki de Türkiye'de satın alabilecek ilk telefon olması. Çünkü Avrupa çapına baktığımızda Full HD ekran telefonları henüz Avrupa'da satılmıyor.
Evet, zaten Full HD çözünürlük desteği sunan telefonların sayısı şu anda bir elin parmakları kadar bile değil. Bu akımı başlatan HTC olmuştu. Japonya'da Butterfly J adıyla, Amerika'da da Droid diye yeni adıyla bir telefon çıkarmıştı. Daha sonra bu telefon hani Avrupa'ya gelecek gelmeyecek dendi. En son noktayı HTC koydu ve bu telefonun gelmeyeceğini söyledi. Onlar herhalde One modelini bekliyorlar. Dünya çapında duyurusu yapılan ve dünya çapında yaygınlaşması beklenen ilk telefon aslında XPRZ olacak. Üzerinde Japon Display firması tarafından üreten, ki bu firma aslında Japonların ortak konsorsiyumu, ortak gücü olarak
evet, gösteriliyor. Evet, Panasonic, Toshiba, Sony gibi firmaların burada ortaklığı var. Aynı anda Ar-Ge geri gerçekleştiriyorlar ve Japonya hükümeti de belli bir oranda ortak. Amaç Japon firmalarına uygun fiyatla Ar-Ge geliştirme ve üretim yapma şansı tanımak, ki oldukça da iyi iş görüyor şu anda.
Evet, firma tarafından geliştirilen 5 inç büyüklüğünde bir ekran var burada. Bu ekran aynı zamanda Full HD çözünürlükte. Yani bu ne demek oluyor? İnç başına 443 piksel desteği var. Yani şu an şunu şöyle söyleyebiliriz. Görüntü keskinliği anlamında şu an bu telefondan daha fazlasını sunan yok. Dolayısıyla ekran boyutu ve çözünürlük desteği anlamında şu an Türkiye'deki en son teknoloji barındıran telefon olarak da gösterilebilir aslında.
Evet, telefonun bir diğer önemli özelliği de mevcut. Bu da tabii ki kamerası. Özellikle 13 megapiksel arkadan anlatmalı kameranın HDR video kaydedebiliyor oluşu. Bunu şu an piyasadaki en iyi kameralar arasında, daha doğrusu en fazla özelliğe sahip, en merak edilen kamera arasına sokuyor. En iyi mi değil mi? Tabii ki fotoğraf testlerinde bunu hep beraber göreceğiz sizlerle beraber. 13 megapiksel olması da daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşacağınız zaman da küçülterek daha keskin görüntüler elde edebileceğiniz anlamına gelmekte. Yani tabii bunların hepsini diyorum ya, testlerde karşılaştırma olarak gösterip nasıl bir etki yaratıyor.
Tabii şunu söyleyelim ama Sony sensör üretiminde çok önemli firmalardan bir tanesi. Sony'nin geliştirdiği sensörleri bugün aralarında Apple'ın da olduğu pek çok firma telefonlarını zaten kullanıyor. Bu telefonda Exmor RS serisi yeni nesil bir sensör var. Bu sensörde aynı zamanda yeni nesil bir arkadan aydınlatma teknolojisi kullanmış Sony. Tabii 13 megapikselden bahsediyoruz. Hani diğer taraftan Nokia gibi firmaların telefonlarına baktığımızda ya da HTC'nin Van ailesine baktığımızda sensör boyutu itibariyle kamera kısmının biraz dışa taştığını görmekteyiz. Burada Sony bir farklılığa gitmiş ve sensördeki aslında sensörler temelde piksel devresi ve destekleyici unsurlar oluşturan diğer devreler olmak üzere iki katmandan oluşuyor. Sony burada yeni bir mimariyle birlikte, yığın mimarisi deniyor buna, stack CMOS sensör teknolojisi var. Bunu tek katmana indirerek daha ufak bir sensör boyutuna daha yüksek çözünürlük desteği sunmayı başarmış, ki zaten 7.9 mm'lik kendi alanındaki belki en ince telefondan bahsediyoruz burada iPhone 5'ten sonra. Ama gördüğünüz üzere kamerada yekpare görünümü destekleyici bir şekilde sistemin içerisine gömülmüş durumda.
Evet, aslında genel olarak pil kapasitesine baktığımızda da hiç fena durmuyor. Böyle bir cihaz için yeterli mi değil mi? Tabii ki pil testlerinde bunu yine beraber göreceğiz. Fakat en azından Butterfly'dan daha iyi bir batarya gücüne sahip.
Zaten daha büyük, daha yüksek kapasite.
Evet, daha yüksek.
Doğası gereği aynı işlemcide olduğu için üzerinde ve aynı ekran teknolojisine sahip oldukları için yani daha videomuzun başında HTC'nin modelinden daha yüksek pil ömrü sunduğunu söyleyebiliriz.
Evet, cihazın kutu içine bakacak olursak eğer oldukça portatif, şık bir kutuyla beraber geliyor Sony Xperia Z. İçerisinden tabii ki bu küçük kutudan telefon haricinde çok da fazla bir şey çıkmıyor. Asıl önemli şey şarj cihazının yanında belki de bir telefonla beraber şu ana kadar sunulmuş olan en iyi kulaklıkların XPRZ'nin kutusunda kullanıcılara sunulacak olması. Sony ses konusunda biliyorsunuz son dönemlerde ayrıca özen gösteriyor. Aslında daha öncesinde daha iyi kulaklıkların da verildiğini gördük. Fakat Sensation XL sonrasında HTC ne yazık ki Beats Audio kulaklıkları telefonlarıyla vermekten vazgeçti. Eğer devam etselerdi henüz onların eline su döken firma olmamış diyecektik.
Olmamış diyecektik. Sonrasında bir Apple'ın iPhone 5 ile birlikte tasarımını değiştirdiği bir yeni kulaklık hamlesi vardı. Ancak XPRZ'nin içerisinden çıkan kulaklığın kutu içerisinden çıkan standart kulaklıklar arasında en iyisi olduğunu söylemek.
Evet, zaten piyasada parayla satılabilen kulaklıklardan bir tanesi. Kendi ürettiği Sony'nin iyi kulaklıklarından, iyi bas verebilen kulaklıklarından bir tanesi, ki hani biz test ettik, denedik, şunu da söyleyelim. Mükemmel bir ses vermiyor. Hani eğer çok müzik dinlemekten hoşlanıyorsanız belki kulaklığı değiştireceksiniz. Fakat bas konusunda dediğimiz gibi paketten çıktığı anda kullanılabilecek, iş görebilecek en iyi kulaklığa şu anda Sony Xperia Z sahip. Telefonun tasarımını değerlendirecek olursak eğer 5 inçlik Full HD ekrana sahip olduğunu söylemiştik. Zaten ön yüzün tamamını neredeyse bu ekran kaplıyor. Sony bu telefonda simetrik bir tasarıma gitmiş. Yani telefonun her yeri aslında birbirine aynıymış gibi gözüküyor. Bunu telefonun altında ve üstünde kalan avize ve mikrofon boşluklarından anlayabilirsiniz. Aynı simetrik kesime sahipler, aynı oranda bir yükselti kullanılmış. Zaten kapasitif tuşlar bulunmadığı için de telefon daha şık dizayn edilebilmiş. Telefon içerisinde yer alan tuşlar tamamen ekranda çiziliyorlar, sanal tuş takımına sahip. Bu yüzden de kim uygulamalarda bu tuşların gitmemesi, sürekli ekranda kalması gibi problemler de yaşanmıyor değil. Ekran hemen üstüne baktığımızda burada yine arka kamera kadar etkili bir ön kameraya sahibiz.
Bu ön kamera 2.2 megapiksel çözünürlüğünde. Arkada Exmor RS serisi bir sensörü vardı. Ön kamerada ise Exmor R serisi bir önceki nesil sensörü var. Hani 2.2 megapiksele baktığımız zaman bugün çözünürlük anlamında en yüksek kapasiteli kameralardan birisinin ön kısmına yerleştirildiğini görüyoruz. Hani artık ön kamerayla fotoğraf çekme, ön kamerayla video görüşme yapma da yavaş yavaş popüler olmaya başladı. Her firma ön kameraya daha fazla yatırım yapar hale geldi. Sony de burada 2.2 megapikselle hani HD çözünürlükte ön kamera performansını Xperia Z ile birlikte bizlere sunuyor.
Evet, hatta burada bir video yayınlayalım. Bu sesli bir video. En azından hem konuşmayı hem de görüntüyü nasıl çektiğini görsün. Bu bloggerlar için de güzel. Kendi görüntüsünü çekmek isteyenler burada bir blog oluşturabilirler. Şimdi sizler için hazırladığımız örnek video yayına gidiyor. Gördüğünüz gibi Erdi ile ben tek bir kol hareketiyle aynı kamerada, aynı ekranda yer alabiliyoruz. Oldukça da geniş açılı çekiyor. Ve görüntü kalitesi gerçekten çok iyi.
Çok iyi, gerçekten çok iyi.
Yani bu cihaz video kamera konusunda çok çok etkili. Bu testi yaparken ses kalitesine dikkat etmenizi istiyoruz. Cihaz gerçekten iyi ses kaydediyor. Hakkını verelim yani. Evet, ışık ve yakınlık sensörleri de yine ön yüzde gördüğümüz ayrıntılar arasında yer alıyor. Ön yüzde ayrıca belirtilmesi gereken bir şey daha var. Bu da durum bildirim LED'i. Aktif bir durum bildirim dediğimiz var. En azından e-posta falan geldiğinde sizi birisi aradığında falan bunu görebiliyorsunuz. Şarj durumunu tabii ki buradan takip edebiliyorsunuz. Telefonun simetrik bir tasarıma sahip olduğunu söylemiştik. Hemen arkasını çeviriyoruz. Arkası gördüğünüz gibi ön tarafa benzer bir yapıda dizayn edilmiş. Tamamen düz cam kaplı. Beyaz renginde tabii ki beyaz renk hakim. Siyah renginde de siyah renk hakim. Fakat beyazın şöyle bir enteresan yanı var. Beyaz telefonlarda genelde ön yüzde de çerçevede de beyaz rengin kullanıldığını görmekteyiz. Fakat Sony Xperia serisinde beyaz renkte sadece sağ sol taraf ve arka tarafta beyazı yoğun bir şekilde kullanmış. Çerçevenin ön yüzü siyah. Yani masaya koyduğunuzda böyle ters açıdan bakan biri telefonu siyah telefonlardan bir tanesiymiş gibi görebilir ki şu haliyle de sanki siyah telefona kılıf takmışsınız gibi bir görüntüsünün olduğunu da söyleyebiliriz. Arka tarafta orta kısımda Xperia logosunu görüyoruz. Aşağı kısımda ise çok enteresan bir şekilde Xperia logosundan çok daha büyük Avrupa standartlarıyla uyumluluk belgeleri ve sertifika kodları yazmakta. Açıkçası bu siyah renkte bu kadar belirgin olmasa da açık yani çirkin durmuş. Keşke tasarımda Xperia logosu belki biraz daha büyütülerek şuradaki bu kodlar daha küçük
tutulabilirdi. Arka kısmı yazılan tamamını şu alt kısma da yerleştirebilirlermiş. Neden buraya böyle standartlarla ilgili, sertifikasyonla ilgili numaralar yazmışlar. Ben de anlamadım çünkü hepimiz şık görünen bir telefon isteriz. Aşağı doğru indiğimizde cihazın numarasından tutalım da kendi ürün numarasından işte Avrupa Birliği, sertifikasyon,
her şey var yani burada.
Her şey var yani. Seceresini yazmışlar.
Seceresini yazmışlar ve büyük puntolarla yazmışlar. Büyük ihtimal bu standartta böyle bir gereklilik vardır. Yazmak zorunda kalmışlardır ama bari başka bir yere yazsalardı da biz görmeseydik. Her neyse bunu geçersek üst tarafta tabii ki kamera sensörünü ve arkadaki noise cancelling mikrofonu görüyoruz. Aynı zamanda kayıt yaparken de tabii mikrofon aynı zamanda ses kaydı için de yardımcı oluyor bizlere ki video kaydı esnasında gerçekten çok çok kaliteli sesler kaydedebiliyorsunuz Sony Xperia Z ile. Telefonun sağ tarafına baktığımızda sağ tarafında burada mono hoparlörümüz var. Cihazın diğer tarafında hoparlör yok yani stereo değil mono bir çıkışa sahibiz ki bu hoparlörde herhangi bir şekilde oyun oynarken veya filmi izlerken elinize tıkandığı anda kesinlikle dışarı ses alamıyorsunuz. Su geçirmez yapı sağlanabilsin diye her şey inanılmaz böyle bir şeylerin arkasına gizlenmiş geride bırakılmış.
Hoparlör performansı çok ses seviyesi zaten yeterli. Aynı zamanda ses biraz böyle gıcırtılı geliyormuş gibi bir izlenim bırakıyor yani, yer.
Beklenen kalitede değil açıkçası.
Beklenen kalitede değil. En azından hani kutu içinden çıkan o sağlam, güzel, iyi ses veren kulaklığın yanında cihazın kendi ses performansını biraz kötü kaldırmış.
Lafı bile olmaz yani gerçekten. Şimdi tasarıma devam ettiğimizde azıcık kapatma butonlarını görüyoruz. 5 inçlik bir telefonda bu butonların ortaya doğru konumlandırılmış olması çok zekice olmuş. Her esnada her şekilde çok rahat erişiyorsunuz. Burada tek eksikliğini hissettiğimiz şey bir tane denklenşör butonu oldu. Keşke bir tane denklenşör butonu olsaydı da fotoğraf çekerken bir kolaylık sağlansaydı. Güç butonu ise aslında Xperia Z tasarımının merkezini oluşturuyor.
Evet, bu buton çok ikonik bir buton aslında. Bu buton itibariyle telefonun bir Xperia Z olduğunu anlıyorsunuz. Yani daha önce hiçbir telefonda görmediğimiz tasarıma sahip. Ama buton aslında sen de muhtemelen onu tecrübe etmişsindir. Böyle bir klik hissi vermiyor bastığınız zaman. Böyle basıldığında bir tepki sorunu var gibi sanki. Hani bu biraz üzerine çalışılabilirmiş aslında biraz daha.
Xperia Z'nin 1 metreye kadar su geçirmez ve toza dayanıklı bir telefon olduğunu söylemiştik. Sony bunun için kapaklı bir yapıyı tercih etmiş. Telefonun her yerine kapaklarla ulaşıyorsunuz. Mesela bu güç butonun üstündeki kapağı açtığımda burada sim kart yuvasını görüyoruz. Ve kapağın etrafı da silikonla kaplanmış ki
su sızmasın.
İçeri doğru su geçmesin. Burada bir kızaklı yapı mevcut. Kızağı çıkartıyorsunuz. Sim kartınızı takıyorsunuz. Bu arada mikro sim kart kullanıyor telefon. Ve kızağı ittirdiğiniz anda sim kart yuvaya oturmuş, çalışmaya başlamış oluyor. Telefonun üstüne baktığımızda ise burada hep 3,5 milimetrelik stereo ses jack'ini görürdük. Bu da yine kapakla kapatılmış durumda. Kapağı açıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Telefonun su geçirmez olması güzel fakat kapaklı yapı yani belli bir yerden sonra insanı yoruyor açıkçası. Çünkü mikrofonu söktük yani kulaklığı söktükten sonra da bu sefer kapağı kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir şey var, ayrıntı var telefonun üstünde. Diğer tarafa baktığımızda ise micro SD kart yuvasını görüyoruz. Evet, telefonun hafızasını teknik özellik tablosunda da yazdığımız gibi micro SD kartlarla arttırabiliyorsunuz. Bu hem iyi hem kötü. Neden kötü derseniz telefonun içinde 16 GB dahili ROM bulunuyor ve Android 4.0'dan sonra birçok uygulama ne yazık ki kendi dosyalarını micro SD karta atamıyor. Yani bu 16 GB dahili hafıza aslında bütün oyunları, programları kuracağınız hafızanız haline alıyor. 16 GB dahili hafıza da 13 GB'ını kullanıcıya kullanabilsin diye sunuyor. Bu da ne yazık ki yeni modern oyunların hepsini bu cihazı kurup aynı anda saklayamayacağınız anlamına geliyor. Çünkü biz hani Batman, Spider-Man, işte Shadowgun gibi oyunları kurduktan sonra mesela Grand Theft Auto için cihazın içinde yer kalmadı. Böyle problemler yaşayabiliyorsunuz. Bence bu tip telefonların en büyük sıkıntısı bu. Galaxy S3'te de sen bu sıkıntıyı yaşıyorsun.
Evet, ama muhtemelen ilerleyen dönemlerde 32 ya da 64 GB'lık versiyonlarda eklenecektir buna. Çünkü artık orada kullandığınız NAND flash'ın büyüklüğü ile ilgili bir durum. Sony'nin zaten yan komşusu Toshiba. Toshiba'dan daha büyük kapasiteli bir DRAM bellek alarak kapasiteyi arttırabilirler. Zaman içerisinde muhtemelen böyle seçenekler eklenecektir.
Ama Galaxy S3'te mesela Türkiye'de sunulmadı böyle bir seçenek.
Evet, sunulmadı. HTC One X Plus'ta örneğin 64 GB biz ilk defa akıllı telefonlarla beraber gördük.
Evet, ve onu kullanmaya başlayınca o rahatlığı anlıyorsunuz. Bütün satın aldığım oyunlar cihazın içine kurulu. Hala 20 GB'a yakın boş alanım var. Müzikler de içinde mesela. Kullanmaya devam ediyorum cihazı.
Muhtemelen burada tabii burada çip maliyetlerinin önemi büyük. İşte Apple'da diğer taraftan iPad artık 128 GB'lık bir kapasite de ekledi. Üreticiler yavaş yavaş kapasite arttırma yoluna gidiyor. Çünkü hem oyunların ve uygulamaların kapladığı alan artmaya başladı. Bugün 5 yıl öncesinin bilgisayar oyunları gibi 1 GB, 2 GB, 3 GB oyunlardan bahseder hale
Asfalt geldik. 1.7 GB.
1.7 GB yani o kapasiteyi hiç hak etmeyen bir oyundur.
Evet, hiç hak etmeyen. Hiçbir cihazda
düzgün çalışmayan bir oyundur işin açıkçası. Ama dediğin doğru, hani bunun bir 32 ya da 64 GB'lık seçeneklerinde olması gerekiyor. Tasarım anlamında aslında hani benim eleştirebileceğim ya da kullanıcıların belki de alışmakta ilk etapta zorluk çekeceği nokta USB bağlantı portu olmuş. Çünkü ben ilk birisi bana gösterene kadar bulmakta sıkıntı yaşadım.
Evet, öyle gizli. Micro SD kart yuvasının hemen üstünde inanılmaz gizli bir port var. Zaten aslında benim de ilk size söylemem gereken port oydu. Fakat micro SD'nin üstüne micro SD yazdıkları için çok daha rahat bir şekilde oraya atladım. Hani seçici davrandım biraz orada. Bu portta yine buradan ne yazık ki kapakla ulaşılıyor. Şimdi birçok insan ben kapaklarla ilgili bir derdimi Twitter'a yazdığımda şey dediler. Abi su geçirmez olsun diye kapaklar kullanılmış. Artık o kadar da olsun demişler. Burada şunun altını çizelim. Huawei'nin yine su geçirmez bir telefonu var ve kapaklı değil. Yani su geçirmez olsun diye kapak kullanılması şart değil arkadaşlar. Bu firmanın tamamen kendi tasarım tercihidir. Micro SD kart yuvasının altında ise bir tane dock bağlantısı görüyoruz. Bu önemli. Neden önemli? En azından telefonun kapaklı yapısı bulunduğu için uyumlu docklara takarken bir sıkıntı yaşayacaktınız. Koyduğunuz zaman tam şarj tutturması için işte kapak uygun mu değil mi diye uğraşacaktınız. Sony bunu akıl etmiş ve buraya bir tane dock bağlantısı koyarak en azından bir MP3 çalara ya da televizyon bağlantı cihazına cihazı taktığınızda hızlı bir şekilde bağlantısını sağlamış. Güzel olmuş.
Tabii tasarımla ilgili şunları da söyleyelim hani diğer taraftan. Bu telefonun su geçirmez toza karşılığını biliyoruz ya. En nihayetinde aynı zamanda 7.9 mm kalınlığında bir telefon. Yani kıyaslamak gerekirse Galaxy S3'ten, Galaxy Note 2'den, HTC One X Plus'tan, piyasadaki pek çok diğer telefonun hatta aynı boyut ekrana sahip HTC Droid DNA'dan da daha ince bir telefon. Daha kalın olduğu tek telefon da iPhone 5. Hani o açıdan da telefonun ince bir yapıya sahip olduğunu altını çizmek gerekiyor.
Evet, yekpare gövdesi özellikle elinize aldığınızda sağlamlık hissini de veriyor. Güçlü bir tasarıma sahip ve masanın üstünde de hani şu ana kadar gördüğüm en iyi görünen telefonlardan bir tanesi.
Tabii aynı zamanda Sony daha önceki telefonlardan farklı olarak şu ana kadar Sony hep yumuşak plastik malzeme kullanıyordu telefonda. Şimdi bu telefonun hem önemli arkası cam. Hani burada cam derken de insanlar yanlış anlaşılmaya kapılmasınlar. Evimizde kullandığımız standart bir firma camı değil bu. Fiberglass olarak geçen yani cam elyafı kullanılmış bu malzemede telefonda. İçerisinde tabii kavramı tatbizi pek çok unsur da var. Endüstriyel malzeme olarak geçiyor fiberglasslardan. Hani şöyle örnek vermek gerekirse eğer, bu fiberglass denilen malzeme aynı zamanda örneğin dedektörler yakalanmasın diye mayından üstünün kapatılmasında kullanılan bir malzeme. Diğer taraftan kurşun geçirmez yeleklerde de kullanıldığını öğrendik. Aynı zamanda tabii otomobillerde pek çok alanda da kullanılan bir yapıya sahip. Yani hani cam ama sağlam bir cam. Dayanıklı bir cam.
Evet, düştüğü an paramparça olacak dedi bir olay yok.
Ama tabii şunun altını çizmek lazım. Hani ön tarafı Gorilla Glass kaplı, çizilmeye karşı dayanıklı vesaire. Fakat hani bu telefonun zarar görmeyeceği anlamına gelmiyor. Suya karşı dayanıklı dediğimiz zaman, su geçirmez dediğimiz zaman telefon hani şey gizeyimde doğabiliyor. O zaman hiçbir şey, her şeye karşı dayanıklı bu telefon. Ne yaparsak yapalım bir şey olmaz. Tabii bunlar sonucunda narin cihazlar sert bir darbede ya da hani bir metalle karşı karşıya geldiği zaman çizilebilir. Zaten Gorilla Glass'ın amacı da çizilmez ekran değil, zor çizilir ekrandır bunlar.
Evet, doğru.
Ama çizilmeyecek diye de bir unsur yok. Şık bir telefon, narin bir telefon ama günün sonunda hani su geçirmez diye de oradan oraya atmak da çok doğru olmaz. Sonucunda 7.9 mm'lik aynı zamanda nazik bir telefondan bahsediyoruz.
Tasarımdaki bir diğer ayrıntı ise bileklik yuvası olmuş. Bu telefona bileklik takabiliyorsunuz. Aslında hani bir denklemlere sahip olmadığı için de bileklik yuva olmuş. En azından fotoğraf çekerken, sanal butona basarken, basmaya çalışırken daha doğrusu elinizden kayma olasılığını tamamen indirgemiş oluyorsunuz, azaltmış oluyorsunuz. Bileklik sayesinde telefon hiçbir zaman düşmeyecek. Elinizden kaysa dahi düşmeyecek en azından. Bu da ayrıntılarından bir tanesiydi. Evet, aslında telefonla ilgili birçok detay verdik. Fiziksel ve teknik özelliklerini geride bıraktık. Şimdi dilerseniz güç butonuna basalım, telefonu ateşleyelim. Hem de sonrasında Sony Xperia Z'nin yeni arayüzünde bizlere sunulanları görelim. Sony Xperia Z'nin özel bir kilit ekranı var. Gerçekten Sony iyi düşünmüş. Çünkü bu tarafta artık farklılık yaratmak oldukça zor. Herkes bir şeyler yapmış durumda. Sony Xperia Z'de ise parmağınızı ekran üzerine hareket ettirdiğinizde bir perde, bir tırtıklı bir yüzeyde gidiyormuşsunuz da yavaş yavaş o pencereler açılıyormuş gibi bir görünüm oluşuyor. Ve parmağınızın hareketini sürdürdüğünüzde ana ekrana ulaşıyorsunuz. Ayrıca kilit ekranından fotoğraf makinesi ve müzik çaları da hızlı ulaşabilmeniz için seçenekler sunulmuş. Fakat bu seçeneklere ulaşmak biraz zor. Neden derseniz, fotoğraf makinesine ulaşmak için fotoğraf makinesi simgesini sağdan sola doğru tamamen sürüklemeniz gerekiyor. 5 inçlik bir telefondan bahsediyoruz. Bu birazcık zaman alıyor gibi Erdi.
Evet. Ana ekran son derece sade zaten, kilit ekran dediğimiz ekran. İki tane uygulamaya erişebiliyoruz burada. Bir tanesi kamera, bir tanesi müzik uygulaması. İkisi zaten birbirlerine bakıyorlar. Sağa doğru kaydırdığınızda müzik uygulaması, sola doğru kaydırdığınızda kamera devreye giriyor. Ekran tabii üst kısmına yerleştirildiği için hani biraz ulaşmak biraz zaman alabiliyor. Orta kısmı ya da alt kısmı yerleştirilseydi ya da kullanıcıya bunu özelleştirme imkanı tanınsaydı eğer şuradan hemen kaydırıp da
aşağıdan halledebilirdik.
Aynı zamanda hani görsel anlamda da zengin bir kilit ekranı, o tırtıklı efektler son derece güzel ve akıcı çalışıyor.
Kilit ekranı sonrası tabii ki masaüstü diyebileceğimiz ana ekranla karşılaşıyoruz. Bu Android telefonlarda standart oldu. Farklı farklı ekranlara sahibiz. Sağa sola parmağımızı kaydırdığımızda bu ekranlar arasında dolaşabiliyoruz. Pişti zoom hareketiyle de tüm ekranları aynı anda görebiliyoruz ki bu ekranları araçlar falan yerleştirdiğimizde hızlı geçiş için oldukça önemli. 5 tane ekrana sahibiz, bunu 7'ye kadar çıkartabiliyoruz. Evet. Eklemek, çıkartmak, ana ekran modunu değiştirmek çok kolay bir şekilde yapılmış. Hatta ekleme ekranında bir güzellik de var. Tabletlerde kullanılan bir aslında arayüzdü bu. Şimdi 5 inç ekranın varlığıyla da aslında Sony buraya da eklemiş. Alt tarafta hemen widget mi ekleyeceksin, program mı ekleyeceksin diye seçenekler çıkıyor. Çok rahat bir şekilde istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Bu arayüzü çok beğendim Erdi.
Evet, arayüzü ben de çok beğendim. Sony Timescape'le zaten biraz farklı bir çözüm sunmaya devam etmişti. Ancak bu Timescape sonrasında yeni arayüz hem sade hem kullanışlı hem de efektiflik anlamında telefonu daha böyle üretken bir hale getiren bir yapıya sahip.
Sense bir rakip çıktı yani.
Sense hakikaten bir rakip çıktı. Ve işin güzel tarafı telefon akıcılığına da bir olumsuzluk ekledim. Hani Samsung'daki nedir? TouchWiz telefonun hızlı çalışması noktasında, o kaymak gibi çalışma dediğimiz o inanılmaz akıcılık noktasında bazen sıkıntılar yaratabiliyor. Şişebiliyordu.
Evet, biliyorsun bak, TouchWiz'de ve Sense'de arkadaki resim durağandır. En son güncellemede durağan hale getirildi. Bunda o akıcılık kaybolmadan arkada hareketli bir resim veya durağan bir resim kullanıyoruz. Fakat hareket ettirdikçe en azından sağa sola kayıyor.
Aynen.
Benim Android'de en sevdiğim arayüz seçeneği budur. Arayüz özelliği. Şimdi sırf Sense ve TouchWiz'de hızı yakalayabilmek adına bundan vazgeçtiler. Bu beni üzdü açıkçası. Ayrıca tabii ki burada bazı araçları da deneyelim. Çünkü bu ana ekranı özelleştiren bazı araçlar var. Mesela burada saat uygulaması var Sony'nin. Sony'ye has olmuş. Arkada mevsimler falan geçiyor. Sade, köşeli. Zaten telefonun tasarımı uyum sağlasın diye yapmışlar. Güzel bir burada hava durumlu saat eklemişler. Daha sonrasında ise Social Life isminde bir blog kısmımız var. Burada da Twitter, Facebook, diğer YouTube. Sosyal aktiviteniz, YouTube'u aynı anda takip edebiliyorsunuz. Görüntüsü iğrenç. Yani hiç güzel olmamış. Hiçbir sosyal bir platforma benzemiyor. Tabletlerde daha güzel görünen
ama
bir şey.
Ama şu da var. Hani HTC'de bakıyoruz ya da diğer üreticide bakıyoruz. Hiçbirisi kullanılmıyor yani. Hiçbirisi kullanılacak.
TouchWiz'de, Sense'de ve şu anda Sony Xperia Z'de ne yazık ki bu sosyal eklentiler gerçekten kullanılmıyor. Boşuna ekliyorlar bunları.
Yani Social Life ile ilgili olarak şunun aslında altını çizmek lazım. Genel tasarımına baktığımızda özellikle menü yapısı içerisinde konuşmak gerekirse biraz şeye de benziyor. Google'ın yeni YouTube arayüzüne de benziyor. Özellikle sağ tarafa tüm ürünlerin gelmiş olması. Bunun aynı zamanda bir Google telefonu olduğunda aslında bir...
Burada bir filtreleme falan yapabiliyoruz. Şimdi aslında home ekranı önemli. İlk başta düştüğümüz ekran. Fakat tabii ki uygulamaların asıl kurulduğu ve yerleştiği arkada uygulamalar menüsü daha da büyük bir önem taşıyor. Çünkü Android uygulamalarımız buraya kuruluyor. Buraya baktığımızda çok güzel, sade bir düzen mevcut. Sağa sola hızlıca hareket ettirebiliyoruz. Hatta uygulamaları alfabetik sıraya, indirme sırasına, kullanma sırasına, sık kullanılanlara göre de listelemek çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Bir arama tuşu da eklenmiş. Çok güzel olmuş çünkü birçok uygulama kurduktan sonra bazen uygulamaya hızlıca erişmemiz gerekiyor, ulaşamayabiliyoruz. Fakat burada diğer arayüzlerde kolay kolay görmediğimiz bir şey daha var. Alt menüde klasörleme eklenmiş.
Evet, alt menüye eklenen klasörleme sayesinde bir klasör içerisinde tüm uygulamaları sıralayabiliyoruz. Bir oyunlar klasörü ya da
çok
bir uygulamalar klasörü yapılabiliyor.
Çok kolaylaştırmış her şeyi. İnanılmaz kolay olmuş. Ve bu benim en çok beğenimi kazanan aslında özellik oldu bu arayüzde. Rahat kullanıyorsunuz. Uygulamaları istifledikten sonra da istediğiniz anda hızlıca ulaşmanız mümkün hale geliyor. Burada aslında bir uygulamadan daha bahsetmek istiyorum. Çoklu uygulamalar arasında geçiş ekranı. Bu da yine hiçbir telefonda görmediğiniz kadar esnek ve güzel bir hale getirilmiş.
Evet, işin güzel tarafı hani ana ekran açıkken üzerine gelen şeffaf bir ekran üzerinde çalışan uygulamaları görebiliyorsunuz. Uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz.
Hızlı geçiyor bir de, hızlı
ve
çalışıyor.
Hızlı bir şekilde uygulamaları kapatabiliyorsunuz. Üstüne üstlük multitasking dediğimiz çoklu uygulama ekranının alt kısmındaki uygulamalarla kısa widget dediğimiz uygulamacıkları da açabiliyoruz. Örneğin hesap makinesine bastığınızda diğer taraftan hemen hızlıca hesap makinesine gelebiliyor.
Ve ekranın üstüne açılıyor. Bunu biz ilk olarak Samsung'da görmüştük. Ve burada şunun altını çizelim. 2 GB belleğe sahip olduğu için telefon bir oyundan çıkıp tekrar oyuna girdiğinizde genelde kaldığınız yerden devam ediyorsunuz.
Devam ediyorsunuz, evet.
Bu benim çok sevdiğim bir özellik oldu. One X Plus'ta mesela diyelim ki Siki Safari'den çıkıyorum. Başka bir uygulamada bir mail atıyorum. Geri dönüyorum, oyun en baştan başlıyor. Bellekten silmiş oluyor onu. En azından Xperia'da böyle bir problem yaşamadım ki benim en favori oyunlarımdan bir tanesidir.
Evet, telefonun hakikaten arayüzü çok hızlı çalışıyor. Ne kadar uygulama kurarsanız kurun, hızlı bir şekilde arayüzler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Multitasking çok iyi. Yani Sony bu yeni arayüzde başarmış.
Elinden
olmuş.
Geleni yapmış. Bildirim çubuğuna baktığımızda ise bildirim çubuğu bildiğimiz standart Android bildirim çubuğundan çok da farklı değil. Sadece üst tarafa kısa yollar eklenmiş, iyi de olmuş. Alarm menüsüne hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Kablosuzu kapatabiliyoruz. Mobil veri iletişimini kapatıp açabiliyoruz. Telefonu sessiz moda veya sesli moda getirebiliyoruz. Hızlı ve kullanışlı bir bildirim çubuğuna sahibiz. Tabi burada arayüzden bahsederken sanal butonlardan da bahsetmemek olmaz. Telefonda kapasitif tuşlar bulunmadığını, tuşların ekrana çizildiğini söylemiştik. Bu aslında fena değil, güzel bir özellik. Fakat fena olduğu yerler şu desteksiz uygulamalarda bu butonlar orada öyle duruyorlar.
Ben şöyle
ve
söyleyeyim.
Ekranı küçültüyorlar.
En fena olduğu nokta şu, oyunlarda maalesef çok büyük sıkıntı yaşayabiliyorsunuz.
Yanlışlıkla basıp kapatabiliyorsun.
Ya yanlışlıkla basma kesinlikle olabilecek bir durum. Çünkü oynanırken hani nasıl bastığınızı
heyecanlanıyorsunuz zaten.
O heyecanla sürekli bir yerlere basıyorsunuz. Dolayısıyla direkt ana butona bastığınız zaman oyundan çıkmak zorunda kalabiliyorsunuz. Evet, multitasking desteği çok iyi. 2 GB bellek var. Oyuna yeniden geri dönmek kolay. Ancak hani bazen böyle çatışmanın en yoğun olduğu sahnede birden kendinizi ana ekranda bulabiliyorsunuz. Bu hani istenmeyen bir durum. Ama destek veren uygulamalarda şundan bahsedebiliriz aslında Mesut. Şimdi örneğin video uygulamasına girdiğiniz zaman videoyu çalıştırırken direkt şey oluyor. Yani video izlemeye başladığınızda sanal butonların kaybolduğunu görüyorsunuz.
Tamamen kayboluyor. Yani destekli uygulamalarda bu hale getirebilir. Aslında bu uygulamalar da Android'in artık bir zorunluluk olması lazım. Evet. Çünkü çok fazla böyle telefon çıkıyor yerde ve biz hep bu sorunu yaşıyoruz. Umarız bunu standart haline, zorunluluk haline getirirler.
Kaldırken kapasitif buton anlayışını da yaygınlaştırmak isteyen Google, Android 4 ile birlikte bu tamamıyla bu şekilde kullanımı da olanak tanıyan firmaydı. Umarız bu tarafta hani uygulama geliştiricileri de buna sevk ederse eğer çok daha güzel bir görünüme karşı
evet,
karşıya
çok kalır. Daha güzel olur. Kullanıcılar için de daha verişli olur. Ayarlar menüsüne de girip bakalım. Çok fazla ayarlar menüsüne girmiyoruz telefonların. Standart Android ayarları mevcut. Burada bir tek özel olan tabii ki stamina.
Stamina mod.
Stamina modda telefona ek güç tasarrufu sağlayabiliyoruz. Daha sonrasında ise benim değinmek istediğim konu Sony'nin özelleştirdiği güncelleme seçeneği. Telefonda güncelleme tamamen tek programda, tek grup altında toplanmış durumda. Sony bunu kendi yazmış ve kullanıcılar çok da anlaşılır bir menü altında hangi uygulamada güncelleme var, hangisinde yok, telefona güncelleme geldi mi, gelmedi mi öğrenebiliyor.
Tabii Sony bunu Update Center yani hani güncelleme merkezi adını da vermiş. Bu özel bir arayüz. Bu arayüze girdiğimiz zaman yeni uygulamalar, güncelleme ve sistem gibi 3 farklı kategoriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yeni uygulamalar kısmı Sony'nin kendi NAS uygulamaları için bir güncelleme çıkıp çıkmadığını bize bildiriyor. Güncelleme kısmına girdiğimiz zaman İşletim sistemi tarafındaki yeni güncellemeleri gösteriyor. Sistem tarafında ise artık firmware dediğimiz yeni ROM güncellemesi var mı yok mu bunlar hakkında haber alabiliyoruz ki bu özellik diğer tüm Android telefonlarda aslında işletim sisteminin standart sistem güncelleme kısmında yer alan bir basit özellikti. Ancak Sony bunu yeni bir uygulama olarak Update Center adında yeni bir uygulama ile daha görsel ve tüm güncellemelerin daha kolay takip edilebileceği bir yapı haline getirmiş.
Evet, aynı zamanda Sony'nin yazdığı güzel bir uygulama da yedekleme uygulaması. Hı-hı. Telefon bilgilerinizi buluta, kendi bulutuna yedekleyip oradan hızlı bir şekilde almanızı sağlıyor. Böylece telefonu tekrar kurmanız gerektiğinde, fabrika ayarlarından çıkmanız gerektiğinde birçok şeyi eski halinde bulabiliyorsunuz. Yedekleme uygulamasının telefonda standart olarak sunulması bence en büyük artılardan bir tanesi, çok iyi olmuş.
Tabii üstüne üstlük istediğiniz yere de yedekleyebiliyorsunuz. Bu SD kart olabilir. Hatta bulut tarafında bile destek verilmiş durumda. Yine hangi dosyaları yükleyeceğinizi de seçebiliyorsunuz. Bu medya dosyaları olabilir ya da bir takım bazı uygulamalar da olabilir. Hakikaten Sony hani telefonu garantiye almak isteyenler için de bir önemli çözüm sunmuş. Telefona format atmadan önce acaba şu dosyam içinde kalır mı kalmaz mı tarzında endişe duymak yerine istediğiniz yere yedekleyerek telefonu sıfırlayabiliyorsunuz.
Evet, Xperia Link de yine Sony tarafından geliştirilmiş bir uygulama. Bu uygulama sayesinde Xperia tabletlerinizle cep telefonunuz arasında çok kolay bir tethering kurup tabletinizi internete bağlayabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken tablet üstünde görünen kare kodu telefondan okutmak ve ikisi şak diye bağlanmış oluyor. Kullanıcılara çok büyük kolaylıklar sağlanmış herdi.
Evet, Sony zaten kendi uygulamalarını geliştirme ve kendi ekosistemini yaratma noktasında önemli bir adım atmıştı. Xperia Link de bunun bir uzantısı. Hatta şunu söyleyelim. Sony televizyon, tablet ve telefon akıllı fotoğraf makinelerini de birbiriyle haberleştirmek istiyor. Burada da NFC desteği sayesinde yeni nesil Bravia televizyonlara, örneğin siz şimdi işten eve giderken yolda bir film açtınız. Örneğin diyelim hangi film olsun, Top Gun filmini izliyorsunuz. 25. dakikada eve geldiniz, yemeğinizi yediniz, üstünüzü değiştirdiniz, soluklandınız. Televizyona dokunduğunuz an itibariyle 25. dakikadan itibaren televizyonu izlemeye
evet,
devam edebiliyorsunuz.
Evet, uzaktan kumandaya dokunmanız da yetiyor. Gerçekten çok etkili bir düşünce olmuş. Tabii telefonun içinde yerleşik olan programlar da en az menüler kadar önemli. Şimdi biz burada internet arayıcıyla başlayacağız. Akıllı telefondan de internet artık olmazsa olmazlar arasında.
İnternetine baktığımızda telefonun şimdi LG'siye bakıyoruz, Samsung'a bakıyoruz. Kendi internet yazılımları var, tarayıcıları var.
Uğraşıyorlar da bayağı
şimdi. Özellikle Samsung çok fazla uğraşıyor. İnternet performansı Samsung tarafında oldukça evet, iyi noktalarda. Sony ise hiç o işe girmemiş. Demiş ki zaten bana işletim sistemini veren firma bir tarayıcıya sahip, Chrome'un mobil versiyonuna. Ben en iyisi onu standart olarak kullanayım demiş. Telefonu kutudan çıkardığınız an itibariyle içerisinde Chrome'un standart olarak geldiğini görmektesiniz. Yani Chrome piyasadaki bütün modern internet teknolojilerini destekliyor. HTML5'ten tutun işte bugün yeni nesil tüm API dediğimiz uygulama geliştirme arayüzlerine destek veriyor. Ha, performansına bakacak olursak zaten tüm internet sitelerinde pinch to zoom gibi destek, yakınlaştırma, uzaklaştırma, sayfalar arasında geçiş, çoklu sekme desteği. Zaten ben sekme yapısı itibariyle Chrome'u çok seviyorum çünkü açtığınız sayfalar arasında geçiş çok kolay ve hızlı,
evet,
bir şekilde,
hızlı bir şekilde
gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama o hardcore dediğimiz, o brute force dediğimiz asıl güç performansına geldiğimizde hani SunSpider testi burada gösterge, zaten ilerleyen kısımlarda da ondan bahsedeceğiz. Telefon biraz geri kalıyor. Bunda da yazılım iyileştirmeleriyle bu düzeltilebilir çünkü.
Zaten akıcılığa baktığımızda o smooth, yani Samsung telefonlardaki o akışkanlık yok.
Evet, telefon 2 GB bellek olmasına rağmen o yok. Ama hani o yok derken şunu da altını çizelim.
Takıla takıla da çalışmıyor yani. Evet.
Oldukça akıcı çalışıyor ama Samsung'un Galaxy Note 2'sinin o son yazılım güncellemesi sonrasındaki hali gibi de çalışmıyor.
S3 de aynı şekilde çok hızlı.
Tabii S3 de aynı şekilde. Özellikle son premium pack güncellemesinden sonra iyice biraz daha hızlanır hale geldi. İnternet performansı genel olarak başarılı. Ancak şu an Türkiye'deki en yeni telefon olduğu için daha önce satılan telefonlarla kıyasladığımızda bir Note 2 kadar da hani şey akıcı bir deneyim
evet,
sunmuyor.
Evet, iyi bir akıcı deneyim sunmuyor ne yazık ki. Tabii ki internet performansı yanında cihazın e-posta istemcisi ve klavyesi de önemli. E-posta istemcisinden de Android telefonlarda herkes zaten Gmail'in standart yani uygulamasını kullanıyor. Bundan çok fazla söz etmeyeceğim. İşlevsel bir uygulama fakat klavye önemli. Sony'nin klavyesi iyi bir deneme. Neden? Türkçe karakterler var, 5 inç ekran var. Türkçe karakterlerin ekranda olması klavyeyi küçültmüyor. Yine büyük bir klavyeye sahibiz. Kelime tahmin mekanizması da hiç fena iş çıkartmıyor.
Evet.
Fakat belli bir süreden sonra açıkçası SwiftKey3'ü kurdum ve oh dedim yani.
Açıkçası ben de SwiftKey kullanarak hani klavye tercihimi değiştirdim. Çünkü Sony'nin klavyesi kötü değil. Türkçe dil desteğinin olması güzel. Özelleştirilmiş bir klavye zaten. Bir takım hızlı işte kısa yollara ya da bir takım işaretlere ulaşmak için özelleştirilmiş bir menüsü de var. Ancak hani nedense böyle çok hızlı yazma noktasında beni böyle çok mutlu eden bir klavye olmadı. Evet, sezgisel klavye noktasında hani kelime tahmini başarılı. Ancak SwiftKey kurduğum zaman daha hızlı sonuç alabildiğimi gördüm. Çünkü SwiftKey hani öğrenmeye açık da bir klavye.
Size göre kişiselleşiyor.
Size göre özelleşebiliyor. Dolayısıyla zaten Android markette de zaten çok fazla sayıda klavye uygulaması var. Sony'nin klavyesinde şöyle bir durum var. Uzun süre kullandığınızdan mutlaka alışacaksınızdır. Çünkü Türkçe harf desteğinin olması, Türkçe dil desteğinin olması güzel. Ancak hani biz burada kişisel tercihimizi biraz SwiftKey'den
yana kullandık. Çok da ortam dendiğinde erdi. Müzik çalar ayrı bir önem taşıyor. Zaten Xperia Z'nin yanında verilen kulaklıklar da Sony'nin de bu işe önem verdiğini gösteriyor. Cihazın içinde Walkman programı var. Yani zaten bence çok güzel bir hava katmış. Programın ismi tabii ki Walkman. Ama Sony'ye ait bir markayı burada görmek gerçekten insanları eskilere götürüyor. O Sony'nin ilk Walkman'lerini kullanıyormuşsunuz gibi bir hisse de kapılabiliyorsunuz. Arayüzü inanılmaz güzel olmuş.
Evet, arayüzü gerçekten
yani
çok
süper.
Güzel.
Sony kendi yaptığı programlarda arayüz konusunda çok ince çalışmış. Her şey süper geçiyor. Ayarları yapabiliyorsunuz, müzik bilgilerini düzenleyebiliyorsunuz. Görselleştirici açabiliyorsunuz ki müzik oynarken görselleştirici sayesinde değişik efektler ve temalar geliyor. Mesela temalardan bir tanesini seçip hayvanlı bir tema. Görselleştiricinin hayvan efektleriyle bezenmiş bir görsel çizmesini sağlayabiliyorsunuz. Enteresan olmuş. Bu çoğu telefonda böyle bir şey yok
senin
mesela.
Senin de dikkatini çekti bilmiyorum. Dikkatini çektiğini bilmiyorum ama hani arayüz sanki biraz Windows Phone 8'i hatırlatıyor. Hani Windows Phone 8'in o şeffaf play tuşu.
Evet, akıcılığı. Akıcılığı hani şeyli, burada da var yani. Evet, gerçekten var. Biz arayüzü çok beğendik. Hatta Sony'nin ekstra programları sayesinde buradan çalan müziği öğrenme, parçalar hakkında albüm bilgilerine ulaşma, son popüler albümleri görme gibi şeyler de yapabiliyorsunuz. Hatta müzikleri Facebook'ta falan paylaşma gibi sosyal seçenekler de sunulmuş durumda. İyi düşünülmüş. Video yöneticisi de yine aynı bu özellikte, yine aynı bu görsellikte.
Video yöneticisi piyasadaki pek çok formatı destekleyebiliyor zaten. Hani şu an daha önce yüklediğimiz bazı videoları izleyebiliyoruz. Ama burada benim en çok hoşuma giden detay şu oldu. Örneğin bir film fragmanı yüklediniz. Diyelim Iron Man 3'ün fragmanını yüklediniz. Direkt isimden yola çıkarak içerideki ekstra bir özelliği kullanıp videonun yanına o videoyla ilgili bilgileri yükleyebiliyorsunuz. Eğer ilgili database'de, veri tabanında o filmle ilgili bir bilgi varsa ki Iron Man için zaten var.
Evet.
Hani yanında oyuncuları, filmin türü, konusu, hangi kategoride yer aldığı gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda oynattığınız dosyanın dosya boyutunu da görebiliyorsunuz. Bunlar önemli özellikler. Hani ben yüklediğim bir müzik dosyasının, bir müzik klibinin 1 GB olduğunu görüyorum. Yani bunlar hem 16 GB'lik kapasitenin biraz düşük kaldığını söylemiştik ya, attığımız video dosyasının bile 2 gün sonra oynattığımızda telefonun içerisinde ne kadar yer kapladığını da bu sayede görebiliyoruz.
Telefonla ilgili en çok tartışılan konulardan bir tanesi ekran kalitesi tabii. Ekran kalitesini karşılaştırmak videolardan sonra daha doğru olacaktır diye düşünür. Çünkü video izlerken insanların en önemsediği şeylerden bir tanesi de renklerin canlılığı ve doygunluğu.
Evet.
Brave Engine burada işini görüyor. Keskinliği ve kontrastı arttırıyor ama bunun altını çizelim. Sadece destekli uygulamada Brave Engine bu özelliği
telefonun
sağlıyor.
Telefonun kendi standart fotoğraf ve video uygulamalarında bunu fark edebiliyorsunuz. Brave Engine 2 devreye soktuğunuzda görüntüde bir iyileşme var. Ama herhangi bir üçüncü parti uygulama üzerinden tarayıcı içerisindeki bir resmi görüntülemek istediğiniz zaman Brave Engine burada etkisini kaybediyor. Telefonun ekranı ne kadar görüntü verebiliyorsa o kadar görüntü alabiliyoruz.
Evet, burada ayrıca telefonun parlaklık gücü de çok önemli. Ve Sony Xperia Z burada biraz zayıf kalıyor. Rakipleriyle karşılaştırdığımızda özellikle hani IPS ekranı bir rakibin yanına koyduğumuzda Xperia Z'nin ekranının gerçekten bir iki nesil geride kaldığını hep birlikte görebiliyoruz diye düşünüyorum.
Ekran parlaklığı aslında çok ilginç bir konu. Bugün LG Optimus 4X HD dünyanın en parlak ekranına sahip telefonlardan birisi olarak göstermişti ki 400 kandelalık bir ekran parlaklığı vardı. Ama örneğin iPhone 5 ile yan yana koyduğumuz zaman ekran parlaklığı biraz düşük kalıyordu.
Evet.
Sony'nin bu telefonunda da zaten hani dış kaynaklı bazı haberler hep şeyi söylüyordu. Full HD ekranlarda parlaklık sorunu olabilir çünkü
çok güç tüketici için isterseniz kısacaklar.
Kısacaklar onu. Zaten hani piksel sayısı fazla olduğu için yani PPI dediğimiz inç başına düşen piksel yoğunluğu çok fazla olduğu için zaten bu telefon 6 saat pilomu sunuyorsa yani gün içerisindeki yoğun kullanımda. Buradaki en büyük kabahatlerden birisi işlemciden sonra ekranı aslında telefonun.
Evet, bu arada HD ile Full HD arasında tam 2.5 kat piksel farkı var. Hani öyle. Böyle insanlar onun bir geçişi böyle bir kat, 1.5 kat falan dedi ama tam 2.5 kat var. Çok fazla fark
çok
var.
Çok fazla yani. Fark var. Doğası gereği burada parlaklık seviyesinin biraz otomatik olarak düşürüldüğünü görmekteyiz. Şöyle söyleyeyim bana, Super OLED ekranlarla kıyaslandığı zaman çok böyle fark edilebilecek bir şey yok. Yani olumsuzluk söz konusu değil. Ancak gerçek anlamda iyi, yüksek kaliteli panele sahip IPS ekranlarla kıyaslandığı zaman telefon parlaklığı biraz düşük kalıyor.
Kameraya geldik. Bence en önemli noktadan bir tanesine geldik. Yani bunun altını çizelim. Telefonun 13 megapiksellik, arkadan aydınlatmalı bir sensöre sahip olan özel bir kamerası mevcut ve HDR video çekebiliyor. Hemen HDR video ile başlayalım. Hani HDR video, HDR video deniyor. Video ile başlayalım. Çekimi nasıl yapıyor? Sen burada güzel bir görüntü yakalamışsın. Biraz sallanıyordu. Nerede bu telefon tam olarak şu an?
Ben bu telefonu Antalya'da, basın toplantısı için gittiğimiz Antalya'da hani hazır havada kapalıyken, sahil tarafı da boşken bir çekim yapayım dedim. Tabii tek başıma olunca bunun bir sıkıntısı olarak ben onu bir platforma sabitledim. Ancak rüzgar çok fazlaydı. Zaten dalgalardan da biraz havanın ne durumda olduğu anlaşılabiliyor. Dolayısıyla telefon biraz çekerken sallanmış ancak hani HDR'nin görüntü anlamındaki katkısını anlamak için bize yeterli
sinematik bir görüntü olmuş ama gerçekten süper bir görüntü çekmiş.
Hiç sallanmasaydı hakikaten bir trailer evet. Görüntüsü de olduğunu düşünebilirdim.
Sen de romantik bir şekilde dalgalara taş atıyorsun falan böyle.
Artık oraya hani nasıl bir anlam yüklersin oraya gidebilir o kısmı. Hani kameranın video performansı gerçekten çok iyi. Hani diyorsun ya sinematik bir görüntü elde edilebiliyor. Belki bu film, bu kamerayla belki 2-3 dakikalık kendi kısa filmlerinizi bile çekebilirsiniz. Özellikle HDR aktif bir şekilde video çekebilmesi burada büyük avantaj sağlıyor. Yani ben kamera performansını çok beğendim. Belki piyasada en iyi video çeken telefonlardan, 2-3 telefondan birisi olarak gösterilebilir.
Evet, video böyle. Peki fotoğraflar nasıl? Fotoğraflarda bir tane yemek kasesi demeyeyim, meyve kasesine bakıyoruz. Biraz yanlış bir terim olur. Meyve kasesine bakıyoruz ve değişik renkler mevcut. Renkler tamam, hani güzel, bir sıkıntı yok gibi. Ama One X Plus'ın çektiği görüntüye geldiğimizde ne oldu? Sony sanki biraz soluk kaldı burada.
Sony'nin şimdi kamerasıyla ilgili olarak şöyle söyleyeyim. İlk basın toplantısı yapıldığı sırada güzel bir ışık ortamında birkaç kare çektik. Orada hakikaten tek başına çektiğiniz zaman fotoğraf çok iyi görünüyor. Hani yanına herhangi bir telefon koymadığınızda Xperia Z'nin fotoğrafları gerçekten çok kaliteli görünüyor. Ancak daha sonra şunu fark ettim. Telefonun ilk fotoğraf çekme deklanşör butonuna basıyorsunuz ya, orada bastıktan sonra çekilen kareyi atma kısmı var arka planda. Orada telefonun böyle blurlaştığını görüyorsunuz. Acaba diyorsunuz fotoğraf kalitesi nasıl? Daha sonra hani büyük ekrana taşıdığınızda telefonda fotoğraflarda biraz noise oluştuğunu ve bu sharpness, yani keskinliğin kaybolduğunu görüyorsunuz.
Keskinlik az, noise çok fazla ve böyle bir flu'luk var. Sanki fokus, işte keskinlikten kaynaklı gerçi. Hani fokus tam yapılamamış gibi hissediyorsunuz keskinlik azlığından dolayı. Burada kamera menüsüne değinmek lazım. Şimdi kamerada birçok şey süper akıllı mod sayesinde otomatik olarak algılanabiliyor. Mesela telefonu yaklaştırıyorsunuz bir nesneye, hemen makro moduna geçiyor. Uzaklaştırıyorsunuz manzara moduna geçiyor. Bir yüz algıladığı zaman portre moduna geçiyor. Bunlar çok güzel çalışıyorlar. Fakat ekstra özellikler isterseniz bunun için de çeşitli menüler ayarlanmış durumda. Enteresan olan makro seçeneğinin sadece süper akıllı modda çalışması. Yani kalkıp da seçenekler arasında makro çekeceğim diye bir seçenek yok mesela.
30'dan fazla saniye modu verilmiş, ancak makro seçeneğini tek başına manuel olarak kullanmaya neredeyse yani imkansız. Belki ileride özelleştirilmiş modlar vasıtasıyla biri çıkar da bir ROM yazar, öyle belki kullanabiliriz. Ancak standart arayüzde dediğim gibi süper akıllı mod sayesinde biz bunu kullanabiliyoruz. Kamera arayüzünü Sony kendisine göre özelleştirmiş. Çok da başarılı bir arayüz var. Bunun hakkını vermek lazım.
Çok güzel bir arayüz olmuş.
Bütün ayarlar sağ ve sol kısma yerleştirilerek elinizin altına konulmuş durumda. Hızlı bir şekilde istediğiniz çekim yapabiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında arayüz tarafının belki de ayar bazında, alt ayar kapsam bazında hani en zengin arayüz olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok ayara ulaştırıyor bizi çünkü.
Tabii bu arada aşağıda bir link görüyorsunuz. Hani bu link sayesinde de direkt olarak One X Plus Note 2 ve Xperia Z ile çekilmiş fotoğraf örneklerinin orijinallerine ulaşabilirsiniz. Download edip siz de karşılaştırma yapabilirsiniz. Çünkü fotoğraf konusu değişken oluyor. İşte ben sevdim, sen nasıl sevmedin gibi muhabbetler olabiliyor. Bir de videolarda tabii ki hiçbir şey anlamak çok mümkün değil. Biz videoda çok fazla sıkıştırıyoruz çünkü. En azından orijinallerini görme şansınız var. Şimdi resim kalitesi kötü dedik herhalde. Birazcık yani Xperia hayranları burada üzülmüştür diye düşünüyorum. Bizi suçlamayın, dediğim gibi linkten resimlere ulaşabilirsiniz. Fakat bir olay var ki cihaz inanılmaz iyi panorama çek. Evet, yani panorama. Tamam resimleri kötü ama panoraması mükemmel yani.
Panorama da aslında çok ilginç bir alan. Çünkü hani yıllardır panorama desteği veriyor aslında pek çok telefon. Akıllı olmayan telefonların bazılarında da bu destek vardı. Ancak hani ne zaman Apple panoramayı ön plana çıkardı, o zaman artık üreticiler panoramadan da bahseder hale geldiler. Şu an zaten bir tane örnek görülüyor aslında.
Çok güzel çekmişsin, eline sağlık.
Panorama modu gerçekten çok iyi. Panorama noktasında benim dikkatimi çeken özellikle şu oldu. Ben daha önce panorama desteği kullanan bazı telefonları gördüğümde, şimdi yavaş yavaş kaydırdığımız için bazen 3. kareden 5. kareye geçerken telefonu titreştirebiliyoruz ya da cihazı.
Ya da kareyi algılamıyor. Bir daha baştan başlıyorsun.
Bir daha başlatabiliyor. Ve bu iki fotoğrafın, iki görüntünün bağlantı noktasını, o kırılma noktasını hissetmemize neden oluyordu. Ancak Sony orada biraz farklı bir yöntem sergilemiş. Panorama çekerken çok hızlı hareket etmenizi istiyor. Yani bir telefonu şöyle şöyle şöyle getirirken titreştirmek var, bir de şöyle getirerek titreştirmek var. Dolayısıyla Sony'nin Xperia Z'de sunduğu panorama modunda hakikaten diğer telefonların nazaran biraz daha iyi panorama sonucu alabiliyorsunuz. Çünkü hızlı hareket sonucunda daha stabil karelerin birleştirilmesine de olanak tanıyoruz.
Zaten fotoğrafta da her şey ortada diye düşünüyorum ki örnek fotoğraflarımız arasında fotoğrafın orijinal haline ulaşabilirsiniz. Tabii fotoğraf söz konusu olduğunda galeriden söz etmemek olmaz. Evet. Xperia serisinin mükemmel bir galerisi var. Pişti zoom hareketiyle fotoğrafları küçültüp hepsini birlikte görebildiğiniz, büyüterek detaya erişebildiğiniz, süper akıcı çalışan, telefona çok yakışan bir galeriye sahibiz.
Ya şimdi şöyle söyleyeyim galeriyle ilgili olarak. Fotoğrafları ve videoları zaten bir arada görüyoruz. Ancak şu pinch to zoom özelliğine hassasiyetle dikkat çekmem gerekiyor. Çünkü ben bir süredir Galaxy Note 2'yi de kullanıyordum. Galaxy Note 2'de galerisi farklı görünüm modlarına destek veriyor. Dairesel pinch to zoom hareketi yaparak küçük izlemeyi alabiliyoruz ya da daha büyük izleme görüntüleri seçebiliyoruz. Ancak örneğin telefonun içerisindeki fotoğrafların küçük izleme modunu aldığımızda Galaxy Note 2'nin galerisi bazen donma yapıp bazen kapanabiliyordu. Ancak Sony Xperia Z'de Artık galeriyi nasıl geliştirmişlerse.
Uçuyor değil mi? Havada çalışıyor
İnanılmaz
yani.
İnanılmaz çalışıyor. Bu telefon en hızlı çalışan uygulamalarından bir tanesi galeri. Çünkü bütün fotoğrafları tek bir karede görebiliyoruz. Ya da istersek daha büyük görüntü seçeneğiyle yavaş yavaş geçebiliyoruz.
Çektiğiniz gerçekten fotoğrafları büyük bir keyifle bu Full HD ekranda görebilirsiniz. Bunun altını çizdim. Çünkü galeri Bravia Engine 2'yi de destekliyor.
Tabii aynı zamanda albümlerime erişebiliyorsunuz burada. İsterseniz Picasa gibi bulut tarafındaki depolanmış albümlerinizden tutun da isterseniz dahili bellek ya da SD karttaki tüm fotoğrafları ve videoları da albümler kısmından galeri içerisinde görebiliyoruz.
Tabii oyunlar da telefon konusunda oldukça önemli konulardan bir tanesi. Şimdi herhalde aslında oyunları açıp yavaş yavaş değerlendirmeye başlayalım. Ben ilk olarak Batman'le başlamak istiyorum. Hı hı. Neden Batman? Çünkü Batman gerçekten bir cep telefonunda en güzel görünen oyunlardan bir tanesi. Oldukça hoş görünen bir oyun. Ve kapladığı alan bakımından da baktığımızda neredeyse PC oyunlarına çok çok yakın bir alan kaplıyor cep telefonumuzda. Xperia Z burada hani o mükemmel performansı sergilemiyor fakat kötü de değil. Oynamaya devam edebiliyoruz. Akıcı bir şekilde çalışıyor oyun diyebilirim yani.
Tabii yani burada bu telefondaki oyun performansını değerlendirirken bir Galaxy S3'le kıyaslamamak lazım ya da piyasa satılan diğer telefonlarla kıyaslamamak lazım.
Evet, Note 2
ile dahil. Note 2'nin ekranı büyük ama çözünürlüğü düşük. 720p çözünürlük. Bu telefon her inç için daha fazla piksel işlemek zorunda kaldığı için doğası gereği zaten grafik performansı daha düşük olacak. Teknik özellik itibariyle zaten Adreno 320'nin sahip olduğu örneğin Nexus 4'ten daha düşük grafik performansına sahip olduğunu daha kutudan çıkardığımızda kabul etmek gerekiyor. Çünkü çözünürlüğü daha yüksek. Oyunlarla ilgili olarak hani Batman'de de şunu söyleyelim. Oyunu oynuyorsunuz. Keyif de alabiliyorsunuz aslında. Ama aralarda kare atladığını hissediyorsunuz. Bu sonucunda hani grafiğin orada, artık grafik biriminin orada yetmediğinin bir göstergesi. Zaten şunu da söyleyelim. Bunun içerisindeki Adreno 320 hani full HD telefonlar için düşünülmüş bir grafik birimi değil aslında. Hani Qualcomm tamam konsol seviyesinde grafik vesaire diyordu ama konsollar bile 720p çözümde cihazlar aslında bakıldığında. Yani oradan da aslında bir varsayım çıkartabiliriz.
Aslında Gameloft'un bir diğer oyunu Spider-Man'e geçtiğimizde bu Spider-Man gerçekten cihazları çok fazla zorlayan bir oyundu. Sony Xperia Z'de bu oyunun da hatalı çalıştığını gördüm herhalde. Yani şöyle dikkat ederseniz kaplamalarda falan bir sıkıntı var. Binalar falan sonradan geliyor. Oyun çok seri çalışıyor. Fakat grafik hatalarını görünce hani seri çalışır zaten şehrin gerisini kaplamıyor diye görüyoruz. Tegra'lı telefona baktığımızda One X Plus'ta oyun yavaş çalışıyor. Fakat grafikleri zaten Sony Xperia Z'nin gösterdiğinin 2,5-3 katı daha iyi.
Burada da şeyi düşünebiliriz aslında belki. Oyun yapımcıları da Full HD çözünürlükteki ekranlara ya da telefonlara henüz tam anlamıyla adapte olabilmiş değiller.
Tabii yeni sürücüler yeni güncellemelerle büyük ihtimalle uyumluluk sağlayacaklar. Grand Theft Auto'ya geçtiğimizde ise daha acı bir durum söz konusu. Çünkü bu oyun Full HD ekranda gerçekten tam Full HD bütün özellikleri kullanarak çalışabilecek oyunlardan bir tanesi. 2 GB RAM olduğu için aslında biz düşündük hani Full HD çalışmasa bile belki çözünürlüğü yarıya aldığımızda da rahat çalışmaya devam edebilir diye. Ne yazık ki oyunu Full HD aldığımızda zaten çalışmadı. Fakat işin kötü yanı erdi. Çözünürlüğü %50 yaptığımızda da yine oyun takılarak oynamaya devam etti. Ki Grand Theft Auto Vice City en popüler oyunlardan bir tanesi. Ya
burada muhtemelen hani optimizasyonlarda bir sıkıntı var. Çünkü telefon kağıt üzerine güçlü bir telefon. Hani Adreno 320 diyoruz. Adreno 320 Tegra 3'ün grafik biriminden çok daha güçlü bir çözüm. Yani belki de Apple'ın iPad'de kullandığı PowerVR 554 sonrasındaki en güçlü bir iki tane grafik biriminden bir tanesi. Dolayısıyla hani bazı oyunların burada sıkıntı çıkarmasının ya üretici tarafında sürücülere ya da oyun yapımcısı tarafında optimizasyona bağlayabiliriz. Sonuçta kağıt üzerinde bunlar bu oyunları oynatabilecek düzeyde telefonlar aslında.
Evet kağıt üstünde öyle fakat Nexus 4'te de biliyorsun benzer sıkıntılar yaşamıştık. Bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı sadece Mali 400 yaşamıyor ne hikmetse. S3'te ve Note 2'de bu oyunlar akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Mesela Need for Speed. Need for Speed gerçekten çok önemli bir başlık aslında Android camiasına baktığımızda.
Most Wanted'la birlikte.
Evet markette giriyorsunuz. Most Wanted'ı eğer daha önce satın aldıysanız uygulamalarım sekmesinde bulabilirsiniz. Çünkü zaten markette bulamayacaksınız. Çünkü neden? Başta okuyorsunuz bu cihazla uyumlu değil yani Most Wanted'ı Xperia Z'de güncelleme çıkana kadar oynayamayacaksınız. Hadi onu geçtim Rayman gibi bir oyun mesela grafik olarak inanılmaz canlı bir oyundur. Rayman de bu cihazla uyumlu değil. DHD çözünürlükteki oyunların hepsi biliyorsunuz zaten Nvidia ile uyumlu. Shadowgun'un THD sürümü uyumlu değil. Kendi sürümü uyumlu. O da bir şekilde çalışıyor işte yani
aslında
yok.
En güzelini yapmışlar. Hani oyun böyle az önce eleştirdiğimiz bazı oyunlar gibi. Yarım yamalak çalışacağını adam sürücü güncellemesi çıkana kadar oyunu ben bu cihaza vermiyorum yolunda bir
evet,
strateji
belirlemiş. Elektronik Arts zaten birçok cihazı banlamıştı Need for Speed listesinden. Asus Transformer Prime bile biliyorsun Tegra 3'lü bir tablet. Ve genel özellikleri bakımından One X'ten çok da farklı değil. Need for Speed'i son 2 aydır falan oynayabiliyorsunuz.
Tabii
yani,
Need for Speed demişken şunu da söyleyelim. Sony'nin telefonun içerisindeki Play Now arayüzü üzerinden Need for Speed Drone'a ulaşabiliyorsunuz. Yaklaşık 12 liralık bir bedelle. Burada buradan şeyi de söylemek lazım. Bu oyunların pek çok uyumlu olmaması ya da yavaş çalışmasında Qualcomm'un da biraz hatası var. Çünkü Nvidia bir taraftan Tegra Zone gibi bir stratejiyle kendi platformuna özel oyunları ayrı bir noktaya taşırken Qualcomm'un oyun yapımcıları için böyle çok özel programlarının, politikalarının olmadığını görmekteyiz.
En son bir program vardı, onu da kapattılar zaten.
Onu da kapattılar zaten. Ha, şimdi tabii AMD tarafından Eric Demers gibi bu HD 4000, 5000 ve 6000 serilerine damgasını vurmuş bir yöneticiyi operasyonun başına getirdiler. Umuyoruz ki daha sonrası için bunu toparlayacaklardır.
Genel olarak performans tablosuna baktığımızda ise telefon bazı yerlerde geri kalıyor, bazı yerlerde ileri geçiyor. Ben bu Snapdragon S4 Pro'yu anlamadım Ert. Yani kendi Snapdragon S4 Pro'larla karşılaşıyorsun. Kimi yerde Nexus 4'ün gerisinde, kimi yerde Nexus 4'ün önünde yer alıyor.
Evet, telefon hani piyasada en çok kullanılan bazı test uygulamalarıyla test ettiğimiz zaman, örneğin Geekbench 2 ekranlara getirelim istersen, yaklaşık 2000 puana yakın bir skor aldığını görmekteyiz. 1950 ile 2000 arasında sürekli test ettiğiniz zaman değişen, dalgalı bir sonuca imza atıyor. Şöyle söyleyeyim, bu skor en güncel Android işletim sistemine sahip, hani yazılım güncellemeleri yapılmış Galaxy Note 2'den daha düşük bir skor anlamına geliyor. Tabii orada da hani Galaxy Note 2'nin 100 MHz daha yüksek işlemci frekansına sahip olmasının bir etkisi olduğunu yani teorik anlamda düşünebiliriz.
Ama Note 2 halen en güçlü Android telefon olma özelliğini de burada götürüyor herhalde.
Yani Note 2 hakikaten Samsung telefonları yazılım güncellemesi tarafına sürekli güncel tutarak performans anlamında da Note tazeliği sağlıyor sürekli olarak. Diğer testlere baktığımız zaman Quadrant'a vesaire. Quadrant'a da 8000'e yakın puan almakta. Hani bu şöyle söyleyeyim. Hani baktığımız zaman One X'te kıyasla, One X'in ilk çıktığı dönemki yazılım güncellemeleriyle kıyasladığımızda yaklaşık 2500-3000 puan daha yüksek skor anlamına geliyor. Diğer taraftan SunSpider testini istersen ekranlara getirelim. Tarayıcı performansı çok önemli çünkü telefonu hepimiz en çok internet için kullanıyoruz belki de.
Evet, burada One X Plus'ın bile gerisinde.
Burada hani 1900 puan civarında puan aldığını görmekteyiz ki hani Windows Phone 8 tabanlı telefonlar ve iPhone 5 900 milisaniyeye kadar düşürebiliyor. Burada muhtemelen yazılım tarafında bir optimizasyon ihtiyacı var Xperia Z'nin. 1900 milisaniye çok yüksek bir skor. Note 2 1100-1200 milisaniye civarında. Galaxy S3 1300 milisaniye civarında alıyor. Tabii bu skorlar telefonun o anki durumuna göre değişiklik gösterebilir. Herkes aynı skoru alacak diye bir durum söz konusu değil. Ancak internet performansının SunSpider testi itibariyle düşük kaldığında altını çizmek gerekiyor. Diğer taraftan multitasking performansı zaten 2 GB bellek var. Ne kadar uygulama çalıştırırsanız çalıştırın. Telefon çok zor donar bir yapıya sahip. Hani arka planda istersen onu uygulama çalışsın. Ana ekranda çalışan uygulama akıcı bir şekilde çalışabiliyor.
Evet herhalde şimdi pil performansı ile ilgili grafiğimizi görüyoruz. Açıkçası çok da parlak bir görüntü çizmiyor telefon burada.
Evet, telefonun üzerinde zaten 2330 mAh kapasiteli bir pil var. Yani bu pil örneğin Galaxy S3 ile kıyaslandığı zaman ya da HTC One X Plus ile kıyaslandığı zaman belki daha büyük bir pil anlamına geliyor. Ancak bu telefonda 5 inç büyüklüğünde bir ekran var. Full HD çözünürlük.
Note 2 ile karşılaştırmak daha doğru olur pil kapasitesini.
Note 2 ile karşılaştırmak daha doğru olur. Note 2'de artık 3000 mAh'ın üzerine çıktığını görmekteyiz. İşte Motorola'nın da zaten daha üst seviye kapasiteye sahip telefonları var. Yani pil şöyle, stamina mod gibi özelliği devreye soktuğunuzda belki biraz daha uzun gidebiliyor ancak ben günlük her telefonu nasıl kullanıyorsak bunu öyle kullandığımızda ne kadar pil ömrü sunduğundan bahsedeyim istersen. Bu telefon orta ve ileri seviye zorlamalarda bir günü kesinlikle tamamlayabilecek seviyede değil. Yani biraz oyun, biraz film, biraz müzik, biraz internet gezeyim derseniz 6-7 saat civarında pil ömrü alabiliyorsunuz. Ama hani dediğimiz gibi bugün daha yüksek pil ömrü sunabilen telefonlar var. Hem kullanılan pil kapasitesinin düşük olması hem de ekranın full HD çözünürlüğüne sahip olmasının bir olumsuzluğu olarak maalesef telefon bir gün tamamlamıyor. Sürekli ekran açık bırakırsanız eğer hani o pil
yarım
ibaresi var
ya, bile
onun çok hızlı aşağı doğru geldiğini görüyorsunuz.
Yani şöyle söyleyeyim, telefon açıyorsunuz, birkaç web sitesine bakıyorsunuz, hop %98-%97'yi yukarıda görüyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu pilde. Tabii ısınma da ayrı bir önemli konu. Telefon ısınıyor mu? Isınıyor. Yani bu Snapdragon S4 telefonların hepsi herhalde S4 Pro yongasını kullanan bütün telefonlar ısınıyor zaten. Fakat şöyle bir güzellik var, telefonun arka tarafı daha fazla ısınıyor ön tarafına göre. Bu da uzun telefon görüşmelerinde çok sıkıntı yaşamayacağınız anlamına göre. En azından uzun süre oyun oynadıktan sonra birisi sizi aradığında yine telefon görüşmesini rahatlıkla yapabilirsiniz. Ön yüz çok rahatsız edecek bir şekilde ısınmıyor ama arka tarafta çok bariz bir şekilde ısıyı hissedebiliyorsunuz.
Isınma ile ilgili şöyle olumsuz bir durum var. Hani HTC'nin One X'ini bir tarafa bırakıyorum. O zaten çok ısınan bir telefonda. Ancak diğer üst seviye telefonlara baktığınızda sonundaki sıkıntı şu. Bu Nexus 4'te de bizim dikkatimizi çekmişti. Uygulama bir video değil. Arayüzde gezerken de telefon ısınmaya başladı.
Evet, arayüzde gezerken, webde gezerken, telefonun ekranına bakarken bile bazen ısındığını hissedebiliyorsunuz.
Yani şu en basitinden şöyle bir örnek vereyim. Ben Play Store'da birkaç uygulama indirdikten sonra bunların kurulumunu gerçekleştirirken telefonun arkası 44-45 derecelerdeydi. Özellikle kameranın hemen alt kısmı sonucunda komponent yerleşimine bağlı olarak bazı yerler daha serin çalışabiliyor. Ama telefon ana ekrana dolaşırken bile ısınmaya elverişli bir yapıya sahip. Burada da tabii en büyük sorumluluğu aslında Qualcomm Snapdragon S4 Pro'ya verebiliriz. Doğası gereği Nexus 4'te de ısınıyordu. Optimus G'de de ısınıyordu. Biz onu görmedik ancak yapılan testleri takip ettik. Bu telefon da maalesef ısınan bir telefon.
Evet, ısınan bir telefon olmuş. Evet Erdi, telefonun tam olarak aslında bütün özelliklerini denedik, değerlendirdik. Son aslında bir genel değerlendirme, toparlama yapmamız gerekirse eğer Xperia Z gerçekten güçlü özelliklere donatılmış. Belki de Sony'nin şu ana kadar ortaya koyduğu en başarılı telefonlardan bir tanesi. Hakkını vermek lazım. Özellikle kutu içinden çıkan kulaklıklar da birçok kullanıcıyı memnun edecektir diye düşünüyorum. Tamam, ekran kalitesini burada hep beraber gördük. Diğer telefonlardan geri kalıyor. Daha yapmalarını beklerdik. Özellikle ekran kalitesi biraz bizi hayal kırıklığına uğrattı. Gerçekten de Full HD ekran dendiğinde, Sony dendiğinde, Bravia Engine dendiğinde biz hep böyle bir heyecanlandık. Dedik ki herhalde en iyi, en parlak ekranlardan biri geliyor. Böyle bir şey yoktu.
Tabii hani 5 inç Full HD ekranlar şu an piyasada yaygın değil. Yani bir şeyin ilkini yapmak bazen bu tür sıkıntılar doğurabiliyor. Hatta Samsung'un bile, biz daha önce haberlerimizi dile getirmiştik, Full HD AMOLED ekran üretme noktasında sıkıntıları olduğu konuşuluyordu. Hani çok kolay bir iş değil. Sony ilk olmadığına hemen ilk ürettiği panelleri kullanmaya gitmiş. Ancak gördük ki bu panellerde böyle Sony'den beklenen görüntü kalitesini verebilecek noktada değil.
Mesela HTC'nin Butterfly'da kullandığı ekranlar çok fazla övgü almıştı.
Çok fazla övgü almıştı. Bu telefon değilse hani özellikle saturasyonun biraz düşük kalması, farklı ışık koşullarında ve farklı görüş açılarında ekranın biraz daha görünemez hale gelmesi tabii telefonun olumsuzluk özellikleri olarak hanesine yazılacaktır. Telefon çok güçlü özellikleri de var tabii bunların yanında. Hani Full HD çözünürlükte oyun oynatma deneyiminden de bahsettik zaten. Hani grafik birimi yetmiyor.
Ne yazık ki.
Hani oyun oynayabiliyorsunuz ancak kare atladığınızı hissediyorsunuz. Fakat burada da şunu düşünmek lazım. Hani aynı, şimdi HTC'nin yakında One modeli çıkacak. Onda da Adreno 300 demin olabileceği konuşuluyor. O da bu şekilde oynatacak yani. Çünkü çipler...
Eğer öyle olursa böyle olacak gerçekten.
Şimdi Samsung 8 çekirdekli işlemci yaptı. İçerisinde PowerVR SLGX543'ün olduğunu anladık ki bir önceki nesil grafik birimidir o. Bu kadar da performans vermeyecek eğer o grafik birimi gelirse.
Bir de tabii bazı oyunlarda gördünüz, Need for Speed'i hala kuramıyorsunuz makineye. Yani satın alır almaz büyük ihtimalle kurulabilir olmayacak bir güncelleme bekleyeceksiniz. Rayman gibi mesela çok popüler bir Android oyunu da yine kurulamıyor cihaza.
Şu an sıkıntılar var. Piyasada görünen bir gerçek var. Hani Full HD çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi sunabilecek grafik birimleri henüz yaygın değil. En azından tanıtılan bazı grafik birimleri var. İşte Nvidia'nın Tegra 4'te kullanmayı planladığı ve hani 4K'ya kadar destek veren bazı yeni grafik birimleri var. Ancak bunlar piyasada olmadığı için net bir şey söylemek zor. Muhtemelen yılın ikinci yarısından önce de çıkmayacaklar. Yani şu anki piyasadaki modeller açısından düşünmek gerekirse Sony Xperia Z'nin çok iyi özellikleri var. Ama bu eksikleri yok demek değil. Yani artıları ve eksilerini bir yana koyduğumuzda, ben eğer bu telefon bugün piyasada olsaydı çok iyi üst seviye telefon arayanlara belki gidip alın, deneyin derdim. Ancak sıkıntıları şu ki telefon tanıtıldı fakat piyasada değil.
Evet.
Mart ayının sonuna doğru geleceği konuşuluyorken Mart ayının sonu itibariyle artık HTC One ile ilgili
her şey ortada olacak.
Tanıtımlar şurada bir haftadan kısa bir süre kaldı. Diğer taraftan Nisan gibi Galaxy S4'ün lanse edileceği planlanıyor. Planlanmasa bile detayları sızacaktır. Hani bir taraftan geçen senenin işlemcisine sahip. Sonucunda bunda iki işlemci Nexus 4'te de var. LG Optimus G'de de var. Geçen senenin donanıma sahip su geçirmez bir telefon olacak. Bir taraftan da 2014'e kadar güncelliği koruyabilecek donanıma sahip yeni telefonlar olacak. Hani Sony'nin burada zamanlamayı doğru tutturması gerekiyordu. Ancak şunu söyleyelim, Sony adına çok başarılı bir girişim olmuş. Hani Sony Xperia S iyi bir telefon ama en üst segmentte oynayamıyordu. Bu telefon bugünün dünyası için en üstteki yıldız telefonlardan bir tanesi oldu.
Evet, yani Xperia Z en iyi ekrana, en iyi kameraya sahip telefon değil. Bunun tekrar söylemekte yarar var. Çünkü birçok insan Xperia Z'nin gerçekten ekran ve özellikle kamera konusunda çıtayı çok üstlere taşıyacağını konuşuyordu. Belki ileride yazılım güncellemeleriyle bunu düzeltirler. Fakat şimdiden yazılım güncellemeleri için garanti vermekte Android cihazlarda pek mümkün bir olay değil. Bundan önce biliyorsunuz Xperia serisi zor güncelleme aldı.
Hatta bazı telefonlar hala güncelleme vermediler. Bazılarında vermeyeceklerini söylediler. 2011 model telefonların çoğunun altına çizik attı Sony. Yazılım güncellemeleri hakikaten hani kimsenin söz vermemesi gereken bir durum. Maalesef bazen sıkıntı çıkabiliyor. Ama özellikle kamera noktasında artık Sony orada nasıl bir duyuru yaptıysa hepimiz çok ciddi bir beklenti içerisine soktu. Ama hani bugün piyasanın en iyi kamerasına sahip telefonu demek yanlış olur. Öyle bir şey diyemiyoruz. Fakat hani kendi adının ilkleri taşıyan, Türkiye'deki de ilk 5 inç Full HD ekrana sahip telefon olacak. Bu açılardan da hani üzerine durulması gereken, en azından göz atılması gereken telefonlardan bir tanesi.
Evet, Xperia severler bir şekilde telefonu aldıklarında yani memnun olmayacaklar demek zor. Memnun kalacaklardır elbet. Bu incelemede zaten sizlere telefonun artılarını eksilerini olabileceği en net şekilde aktarmaya çalıştık ki karar verme aşamasında sizlere biraz yardımcı olabilelim. Burada videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.